Hatıralar. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, her hafta bu mikrofonlardan sizlere ulaşan Hatıralar programının bir yenisinden hepinize merhaba. Her hafta sizin de yakından bildiğiniz gibi bu programda seyyahların, elçilerin ve tarihe şahitlik etmiş kimselerin müşahedelerini, intibalarını, hatıralarını ele alıyoruz ve sizlere takdim ediyoruz. Bu hatıralarda bizim enteresan bulduğumuz, sizin de enteresan bulacağınızı ümit ettiğimiz pasajları sizlere özetliyoruz veya aynen naklediyoruz. Evet, bu hafta da programımıza geçmeden önce dilerseniz hepinize programa emeği geçenler ve radyo çalışanlar adına sevgiler ve hürmetler sunalım ve programımızı açalım. Sevgili dinleyiciler, daha önceki programlarda 16. asırda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun, daha doğrusu Avusturya İmparatorluğu'nun, çünkü o zaman Macaristan bizdeydi, Avusturya İmparatorluğu'nun, daha doğrusu o zamanki adıyla Mukaddes Roma Cermen İmparatorluğu'nun, Habsburgların İstanbul'daki elçisi Busbeck'in hatıralarını tanıtmaya çalışmıştık. Busbeck 5-6 sene kadar Türkiye'de kalmış. O zamanki Türk siyasi sistemini, idari sistemini, toprak sistemini, sosyal hayatını, hatta tarihi hadiseleri yakından tetkik etme fırsatı bulmuş ve hatıralarını kaleme almış. Busbeck'in hatıraları 16. asır Osmanlı yaşantısına ışık tutması bakımından çok ehemmiyetli. Busbeck kültürlü birisi olduğu için hadiseleri analiz ederken çok isabetli neticelere varmış ve o zamanki tespitleri bizim için bugün çok ehemmiyet taşıyor. Mesela programımıza başlarken şunu sizlere arz edelim. Busbeck'in Savaşta Türk Askeri pasajlı hatıralarında bir bölüm var. Orada diyor ki, Türk ordusunda askerlerin meziyetlerinden bahsediyor. Develerin ve katırların bulunduğunu, 40 bin kadar bir sefer sırasında. Bu hayvanlar çadırları, silahları, harp aletlerini ve her türlü levazımatı taşımaktadır. Eğer ordu İran'a sefer yapıyorsa bunlara hububat yüklenir. Çünkü İran seyahatine giderken ordu oradan geçtiği topraklar mümbit olmadığı için oralarda yiyecek sıkıntısı çekmesin diye. Ama Rumeli'ye sefer yaparken böyle bir problem yok. Çünkü Osmanlı Devleti'nin Rumeli tarafındaki toprakları mümbit topraklardı. Yine diyor, Türkler savaşta, seferde erzaklarını son derece idareli kullanırlar. Bundan dolayı seferlerde hiçbir zaman sıkıntı çekmezler. Birkaç kaşık unu suyla karıştırırlar. Biraz tereyağı ilave ederler. Ateşte kaynatırlar. Üzerine tuz ve baharat ekerler. Kaynayınca koca bir tabağı dolduracak şekilde kabarır bu yemek. Ekmek istemeksizin günde bir iki defa yerler ve karınlarını doyururlar. Bazen yanlarında peksimet bulunursa onunla beraber yerler. Bu şekilde hep aynı şeyleri yemek suretiyle Türk askeri bir aydan fazla müddetle hayatlarını sürdürebilirler. Bazıları da sığır etini toz haline getirirler ve onu un gibi kullanırlar. Bu da esaslı bir gıda teşkil eder diyor. İşte Türk zaferlerinin mühim amillerinden bir tanesi de askerlerin bu mukavemeti. Bütün bu anlattıklarım diyor Busbeck, Türklerin güç şartlara nasıl sabır ve tahammülle karşı koyduklarını, gelecek günler için fedakarlık yaptıklarını gösterir mahiyette. Halbuki bizim askerlerimiz ne kadar farklıdır diyor. Sefer sırasında yemek beğenmezler de mükellef ziyafet isterler. İstedikleri olmayınca isyan edip başlarının tehlikeye girmesine yol açarlar. İstedikleri olsa bile yine de huzursuzdurlar. Tahammülsüzlükleri onların en büyük düşmanıdır. Bu onlar için düşman askerlerinden daha öldürücüdür. Bizim askeri sistemimiz de, diyor Busbek, Türk sistemini karşılaştırınca, istikbalin bize neler hazırladığını düşünüp korkudan titriyorum. Karşılaşan iki ordudan biri galip gelecek ki bu herhalde Türk ordusu olacak, diğeri ise mahvolacaktır. Çünkü Türk ordusu sırtını kuvvetli bir imparatorluğun geniş kaynaklarına dayamış, zinde, tecrübeli, sarsılmamış bir kuvvettir. Askerleri zafere alışmış, zor şartlara dayanma kabiliyetine sahip, intizam ve disipline riayetkar, uyanık ve kanaat ehlidirler. Bizimkilerde ise umumi bir fakirliğe mukabil hususi israf, efendim yıpranmış kuvvet, maneviyat bozukluğu, tahammül yokluğu ve idmansızlık var. Serkeş askerler, aza kanaat etmeyen subaylar var. Disiplin kavramıyla alay ederiz. Başıboşluk, sarhoşluk, serkeşlik, zevke düşkünlük bizde alabildiğine vardır. Daha kötüsü yenilgiye alışmış bulunmamızdır. Bu durumda neticenin ne olacağı gün gibi aşikar. Evet, Busbek burada kendi sistemiyle Osmanlı sistemini mukayese ediyor ve gerçekten endişeleniyor. Neyse diyor, biz gene başa dönelim diyor. Türkler askerlerin sıhhatlerine çok dikkat ederler. Düşmana karşı kendilerini korumak askerlerin görevi, sıhhatlerini korumak da devletin işidir. Bu bakımdan Türk askerlerinin silahlarından ziyade giyimleri mükemmeldir. Türkler soğuktan çok korktukları için, korunmak için yazın bile kat kat giyinirler. En içte kaba iplikten dokunmuş, oldukça sıcak tutan bir iç gömleği vardır. Soğuktan ve yağmurdan korunmak için ayrıca devamlı olarak çadır bulundurulur. Bu çadırların içinde 25-30 kadar yeniçeri yatar. Zira herkes ancak yatacağı kadar bir yer işgal eder. Elbise masraflarını devlet karşılar. Her türlü kayırma ve suistimale mani olmak için elbiselerin dağıtımı şöyle bir usule tabidir. Askerler bu iş için ayrılan yerde karanlıkta takım takım çağrılır. Asker adedi kadar elbise takımı hazırlanmıştır. Her asker karanlıkta payına düşen elbiseyi alır. Vücuduna uygun dikilmemiş bir elbiseyi alan asker bunu şansının kötülüğüne hamleder. Aynı düşünceyle askerlerin aylıkları da sayılarak değil tartılarak verir. Bu onların eksik veya silik akçe verildiği yolunda şikayet etmemeleri içindir. Bu aylıklar hak edildiği günden bir gün önce ödenir. Yük hayvanlarının taşıdıkları zırhlar muhafız süvari kuvvetlerine aittir. Yeniçeriler göğüs göğüse harbetmezler, tüfek kullanırlar. Düşmanla yakın muharebeye başlanacağı zaman zırhlar getirilir, süvari kuvvetlerine dağıtılır. Bu zırhların çoğu daha önceki harplerde düşmandan yağma edilmiş şeylerdir. Süvarilerde de hafif kalkan bulunur. Muharebelerden kısa bir zaman evvel zırhlar alelacele dağıtılır. Türkler bunu büyük bir gayret ve cesaretle taşırlar. Çünkü bu zırh ağırdır. Sadece korkak olanlar kabahati silahlarına bulurlar. Ama yine de savaşta yararlılık gösterir, emsallerine üstün olmaya çalışırlar. Sık sık kazandıkları zaferler, devamlı harp tecrübeleri onların zafere olan itimatlarını kuvvetlendiriyor. Bu yüzden kıdemli bir piyade eri, at sırtında hiç harbetmediği halde süvari neferi olarak göreve alınabilir. Çünkü harp tecrübesi onun için kâfidir. Evet, Busbek şimdi tamamen yumuşak bir konuya dönüyor. Askerlerden Türk hanımlarını anlatmaya. Ve şöyle başlıyor bu kısma. Türk kadınlarının yüksek ahlak seviyesinden de bir nebze bahsetmek yerinde olacaktır. Hanımlarının iffeti Türkler için o kadar önemlidir ki hiçbir başka millette ona bu derece ehemmiyet verildiğini göremezsiniz. Karılarının iffetini korumak için güneş ışığından bile sakınırlar. Hanımlar evden dışarıya fazla çıkmazlar. Mecbur kalıp da bizzat sokağa çıktıkları zaman örtülü ve kapalı halleriyle çıkarlar. Öyle ki onları bir hayalet zannetmek mümkündür diyor Busbek. Burada uzun uzun bu kısımda Türk hanımlarının adetlerinden, o zamanki kaçkoç adetlerinden efendim bahsediyor. ve Türk erkeklerinin haftada bir gününü muhakkak ailesiyle ve çoluk çocuğuyla geçirdiğini, bunun son derece tabii olduğunu, aksi takdirde hanımın bundan şikayet etmeye hakkı olabileceğini söylüyor. Nikahlı kadınlardan, cariyelerden, bunların hukuki ve sosyal statüsünden bahsediyor. Boşanma sebeplerinden bahsediyor. Hanımların evlilikten memnun olmadıkları, kocalarından sıkıntı gördükleri takdirde nasıl ayrılabileceklerini söylüyor. Uzun uzun efendim harem hayatından bahsediyor. Ve yine bu kısımda Türklerin vücut temizliğine çok dikkat ettiklerini, kirli ve pis olanlardan tiksindiklerini, vücut pisliğinin ruh pisliğinden daha fena olduğunu, vücut pisliğinin ruh pisliğine sebebiyet verdiğine inanırlar ve bundan dolayı sık sık yıkanırlar diyor. Kibar evlerinde hamamlar vardır. Evlerinde hamamı bulunmayan orta tabakaya mensup Türkler de vardır. Bunlar umumi hamamlara giderler. Kadınların çoğu umumi kadın hamamlarına giderler. Buralarda halayıklar, yani cariyeler, hür kadınlar, dünyanın çeşitli yerlerinden kısmetlerini aramaya gelmiş çok güzel ve genç kızlar toplanır. Bazı erkekler hanımlarını umumi hamamlara yollamak istemezler. Ancak onları fazla da zorlamazlar. Bu zaten daha ziyade aşağı tabakanın arasında mevzubahistir. Çünkü zenginlerin evlerinde kendi hamamları vardır ve umumi hamamlara gitme mecburiyeti yoktur diyor Buzbek. Evet, hakikaten sevgili dinleyiciler, hamam eski Türk hayatında çok ehemmiyetli bir yer tutuyordu. Türk hamamı zaten dünyaca meşhur. Fin hamamı gibi bir de Türk hamamı var. Eski Romalılardan kalma hamam geleneğinin Türk İslam kültürüyle sentezlenmiş halidir bu Türk hamamı. Türk hamamı sıcaklığıyla ve vücuttaki gözenekleri açmasıyla sıhhate de faydalı bir tesiri var. Bundan dolayı bugün Avrupa'da doktorların çok tavsiye ettiği bir usuldür Türk hamamı. Şimdi maalesef bizim terk ettiğimiz bir usul. Şimdi bundan dolayı erkek olsun kadın olsun haftada bir hamama gitmeyi bir eğlence, bir ihtiyaç kabul ederlerdi. Zenginler değil ama orta halli ve aşağı tabaka haftada bir en az hamama giderlerdi. Bazen zengin kadınlar haftada bir gün hamamı tutarlardı. Yani tamamını onlar tutarlardı. Kabul günü yapar gibi konu komşusunu, eşini, dostunu çağırırlardı. Kadınlar kabul gününe gider gibi hamama giderlerdi. Bohçalarını alırlardı. Tabi hamamın kapatan kimse hamamda yenecekleri, içecekleri de hazırlamıştır. Börekler, çörekler, zeytinyağlı dolmalar falan, gazozlar, semaverle çay hazırlanmıştır. Hamamda bunlar yenir, içilir. Efendim, saçınız kınalayan kınalar, efendim, çamaşırını yıkayan yıkar. Burada hem muhabbet ederler hem yıkanırlar. Böyle adetler vardı. Şimdi bu da kalmadı. İşte nereye gidiyorsunuz? İşte Necmiye Hanım'ın hamamı var, ona gidiyorum derdi hanımlar. Şimdi bu adet kalmadı. Fakat umumi hamamlar tek tük devam ediyor. Yine sağlığına dikkat etmeye ve temizliğe ihtimam etmeye çalışan kadınlar ve ihtiyacı olan erkekler umumi hamamlara yine devam ediyorlar. Hala umumi hamamlar devam ediyor.
Estergon kan, sıbre dilber aman, subaşı durak aman. Kemirir gönlüm, sıbre dilber aman, bir sinsipi. Kemirir gönlüm. nasip eyler. Gönül yar peşinde bre dilber aman yar ondan ırak aman. Akma duna akma bre şahin aman. Yandım kara bahtlıyı. Ester komkan, sabre dilber aman, subaşı kaya. Kemirir gönlüm, sabre dilber aman, aşk denen bela. Koşar yandım kara bahtlıyı.
Evet sevgili dinleyiciler, Almanya'nın Osmanlı İmparatorluğu nezdindeki elçisi Busbeck'in 16. asra ışık tutan hatıralarını takdim etmeye devam ediyoruz. Busbeck hatıralarının bu kısmında uzun uzun Macar hududundaki çatışmalardan bahsediyor ve bunlardan bahsederken bir istidrat yapıyor. Türklerin düello hakkındaki düşünce ve duygularından bahsediyor. Düello bizlere göre yüksek bir cesaretin yegane delili sayılır diyor malum. Onuruna saldırıldığını veya hakkına tecavüz edildiğini düşünen bir beyzade, yiğit bir kimse karşı tarafı düelloya davet eder. Düellonun kendine has kaideleri vardır. Bu kaideler çerçevesinde iki taraf kılıçla veya tabancayla mübareze ederler. Düelloyu kazanan taraf haklı kabul edilir. Ve bunun ne kadar mantıksız olduğu ortadadır. Hak güçte değildir. Vaka bir kaide vardır, gayrı meşru bir kaide. Tarih boyunca her kaidenin bir istisnası vardır ki bu kaidenin istisnası yok. O da el hükmü limen galebedir. Yani güçlü olanın sözü geçer. Doğru. Ama ideal olan, haklı olan bu değil. Yani hakkı göstermez. Fakat nedense Avrupalılarda bu yerleşmiş. Şark dünyasında bunun eseri yok. Zaten ona dikkat çekiyor. Bizde cesaretin yegane delilidir. Macaristan'da bizim araziye hudut bir yerde Arslan Bey adında kuvvetiyle tanınmış bir sancak beyi vardı diyor Busbek. Yayını gererken, kılıcını indirirken gösterdiği kuvvet, düşmanlarına saldığı korku dolayısıyla ün kazanmıştı. Bir gün civar sancak beylerinden Veli Bey isminde birisi ona rakip çıktı. Belki başka sebeplerle de çoğalan rekabet sonunda kin ve nefrete döndü. İki taraf arasında saldırılara ve kan dökülmesine kadar vardı. Veli Bey bir vesileyle İstanbul'a çağrıldı. Divanda söz dönüp dolaşıp Aslan Bey'le olan kavgasına intikal ettirildi. Ve paşa meseleyi sorunca Veli Bey aralarındaki düşmanlığın sebeplerini ve hali hazır durumunu etraflı şekilde anlattı. Kendini haklı göstermek için Arslan Bey'in pusu kurarak kendisini yaraladığını, eğer tanıdığı nama layık olmak istiyorsa böyle kalleşe değil, açıktan açığa vuruşması gerektiğini, hatta defalarca onu karşı karşıya vuruşmaya davet ettiğini söyledi. Veli Bey'in bu sözleri diyor Busbek, paşayı kızdırdı sadrazamı. Bir arkadaşınızı düelloya davet etmeye nasıl cüret edersiniz? Dövüşecek bir düşman bulamadınız mı? İkiniz de sultanın ekmeğini yediğiniz halde birbirinizi öldürmeye mi kalkışıyorsunuz? Yazıklar olsun size. Böyle bir numune gördünüz mü? Düşünmüyorsunuz ki hanginiz ölürse ölsün bunun zararı vatana millete dokunacaktır diyerek onun hapse atılmasını emretti. Veli Bey aylarca hapis yattı. Sonra eski namı ve şanı silinmiş bir halde dışarı çıktı. Halbuki bizde ülkenin düşmanlarına hiçbir zaman gözünü çevirmemiş olan kimseler, hemşerilerinden veya silah arkadaşlarından birine silah çektiklerinden dolayı büyük ün kazanırlar. Bu bizim ahlak kaideleri sayesinde ne yazık ki faziletlerin yerini rezaletler tutuyor. Cezayı hak ettiren hareketler şanlı ve şerefli kabul ediliyordu diyor. Bu arada Golçyanlar kralı İstanbul'u ziyaret ediyor. Golçyan bugünkü Kafkasya'da Karadeniz kıyısında bir memleket. Kralının adı Dadyan. Busbek çok alakasını çekmiş bu kralın ziyareti. Onu uzun uzadıya ondan ve onun milletinden bahsediyor. Kendisi de oralara gitmiş. Oldukça kalabalık, kılık kıyafeti düzgün olmayan mahiyetiyle İstanbul'a geldi. Aşağı bir medeniyet seviyesindeydi çünkü medeniyetleri. Kral vakarlı bir yüze, uzun bir boya sahipti. İtalyanlar bugün Mingrelia adını veriyorlar buraya. Bunlar Kafkas kapılarında Hazar Denizi ile Karadeniz arasındaki bölgede yerleşmiş kabileler. Şimdi Georgian yani Gürcü diye anılıyorlar. Evet, Golçyanların bugünkü Gürcüler ataları olduğu anlaşılıyor. Bu isim onlara mensubu oldukları Hristiyan mezhebi dolayısıyla verilmiştir. Yani Georgian ismi ki Türkçe söylenişi Gürcü. Aziz George tarafından Hristiyan yapıldıkları için önce putperest idiler, animist idiler. Daha sonra Aziz George, nasıl Aziz Gregor Ermenileri Hristiyanlaştırdıysa, Aziz George da bunları Hristiyan mezhebine aldığı için Hristiyanlığa, bunlar Georgian yani George'a tabi, dolayısıyla Gürcü olarak anılıyorlar. Sonra bir kısmı Müslüman oldu, bir kısmı hala Georgian mezhebinde. Bunların da etrafında başka kabileler var. İstanbul'a neden geldi bilemiyorum. Belki hükümet davet etmiştir. İran harbinde belki yardımcı olabilir diye. Onlar da komşuları olan Abhazlarla çarpışmak için ihtiyaçları olan birkaç harp gemisini temin için belki gelmişlerdir. Bunu sağlarlarsa sultana vergi vereceklerini söylemişler. Çünkü o Abhazlar İberyanlar diyor. Busbek, bu İberyanlar muhtemelen Abhazlardır veya Avarlardır. Yani her ikisi de olabilir. Ancak Avarlar bu asırda burada fazla varlık gösteren bir kabile değildi. Muhtemelen Abhazlardır. En yakın düşmanları Abhazlar çünkü. Onlara karşı müttefik aramak için gelmiş. Aralarında barışı temin etmek için efendim İstanbul'a gelmiş. Bir konferans yapılmış. Her iki kabile toplanmış. Ve bu toplantının sonunda diyor Busbek, garip bir hadise meydana geldi. İki tarafta karşılıklı içki yarışına kalktılar. Hangi taraf daha fazla içebilecek derken Golçyanlar yani Gürcüler fazla dayanamayarak oldukları yere sızıp kaldılar. İberyanlar Bundan faydalanıp kendinden geçmiş bir halde yatan Dadyan'ı, krallarını kaçırdılar. Onu bir harp esnasında esir almış gibi hareket ettiler. Onu yüksek bir kaleye hapsettiler. Golçyanlar, yani Gürcüler, bunun intikamını almak, krallarını esaretten kurtarmak için kralın karısının idaresinde 30 bin kişilik bir ordu topladılar. Bu kadın akıllı ve usta bir biniciydi, mahir bir savaşçıydı. Kumandalların da ağır ve kaba zırhları vardı, kılıçları, demirden mızrakları vardı. Tüfeklerle donatılmış küçük birlikleri de vardı. Oklarla ve ucu yanan sopalarla savaştılar, eğersiz atlara bindiler. Askeri disiplin ve intizamdan tamamen mahrum kalabalık bir ordu, kralların hapsedildiği kaleye yaklaşınca, kaleden atılan birkaç topun patlamasıyla neye uğradıklarını şaşırdılar, panik içinde dağıldılar. O sırada durumun farkına varan kral Dadyan yatak örtülerini parçalayıp ip haline getirdi ve fırsatını bulup geceleyin pencereden aşağı sallanarak kabilesinin yanına kaçmayı başardı. Bu hikaye, diyor, Kafkasya'da çok meşhurdur. Bu Gürcülerin toprakları verimlidir, mahsulü zengindir. Sadece buğday ve arpa yetişmez. Her çeşit hububat kendiliğinden adeta fışkırır. Ancak halk tembeldir. Mahsul de iptidai usullerle ekilir. Bir senelik mahsul yine de iki sene müddetli ihtiyacı karşılar. Darıya çok alışmışlardır. İyi bir cins unu istemezler. En iyi kaliteli üzüm burada yetişir. Çok iyi cins şarap yaparlar. Asmalar yüksek ağaçların dibine dikilir. Bu ağaçların dalları arasında yayılarak uzun seneler üzüm verirler, diyor. Yine ormanlarında yabani arıların yaptığı bal pek boldur. Hayvanları için otlak bulmakta zorluk çekerler, ormanlık olduğu için. Av hayvanları sülün, keklik mebzul miktardadır. Bu topraklarda yetişen kavunlar çok güzeldir ve kokuludur. Bazen üç kademi bulan yükseklere erişirler. Toprağın verimliliğini anlatıyor. Aralarında nadiren para kullanırlar, trampa yaparlar. Mal değiştirirler. Vaka gümüş sikke çok azdır, altın hiç yoktur. Herkes ihtiyacından fazla olan malı pazara getirir. Kendi ihtiyacı olan mallarla değiştirilir. Vergiler de eşya ve mal olarak ödenir. Tabii eski toplumlarda böyle. Öyle ki, diyor, kralın sarayı bir ambar gibidir. Muhtaç durumda olanlara buradan erzak dağıtılır. Halk kıtlık nadir olur ama olduğu zaman da buradan dağıtır. Ülkenin sahillerine ayak basan her yabancı tüccar krala bir hediye sunuyor. Hediyesi ne olursa olsun kral o taciri kabul ediyor. Bir ziyafet tertipliyor. İki ucunda ahırlar bulunan büyük bir binada veriliyor bu ziyafet. Masanın başında kral, davetler biraz mesafeli olarak oturuyorlar. Envai türlü yiyecekler bulunuyor. Demek ki şimdi devlet adamlarının yanlarında nereye gitseler tüccarları götürdükleri gibi, o zaman da Gürcü kralı ticarete ehemmiyet veriyormuş. O zamanki Mingalya ahalisinin eğlenceye çok düşkün olduğunu ve halkın boş vaktinin çok olduğunu, ahlaki seviyenin de düşük olduğunu söylüyor. Namus ve iffet anlayışının bambaşka olduğunu söylüyor Busbek. Mesela bir koca karısını veya bir adam kız kardeşini veya kızını misafirine takdim eder, ikram eder. Eğer misafir bunu kabul etmezse kendilerine hakaret edilmiş kabul ederler. Bu yüzden genç kızlar çok serbesttir. Kadınlık çağına gelen kızlardan içinde iffetini muhafaza etmiş yok gibidir. 10 yaşındayken çocuk doğurmuş kızlar pek çoktur. Bir de çok kabiliyetli oldukları bir iş vardır bu Mingalya ahalisinin: hırsızlık. Bu hırsızlık bir maharet olarak herkes arasında takdir edilir. İhtisas yapmış usta hırsızlar el üstünde tutulur. Şan ve şöhret sahibi olurlar. Bunu beceremeyenler işe yaramaz bir kimse olarak hakir görülürler. Evet, bunların tabii Mingalya ahalisinin Hristiyan dahi olmadan veya Müslüman, Hristiyan yeni kabul edilmiş yıllardaki hali bu. Zamanla bunların çoğu Müslüman oldular ve bu kötü hasletlerden kurtuldular. Çok temiz, dindar birer Müslüman oldular. Evet, Busbek'in o zamanki Mingalya, yani Gürcistan ahalisi hakkında verdiği bilgiler gerçekten çok enteresan. Evet. Buzpek Hatıralarının bu bölümünde okçuluk üzerine bir bahis açmış. Ve diyor ki bu bahiste, genellikle evde otururdum. En yakın dostlarım kitaplarımdı. Onlarla baş başa vakit geçirirdim. Ayrıca sıhhatimi düşünerek bir tenis kortu yaptırdım. Yemeklerden evvel tenis oynardım. Yemeklerden sonra da bir Türk yayıyla ok atma talimleri yapardım. Türkler ok atmakta fevkalade ustadırlar diyor. Bu işe 7-8 yaşında başlar, 10-12 sene devamlı talim yaparlar. Bu yüzden kolları gayet kuvvetlidir. Sonunda en küçük hedeflere dahi isabet ettirecek şekilde okçulukta maharet kazanmışlardır. Kullandıkları yaylar yekpare ağaçtan yapılmıştır. Kısadır fakat bizimkilere kıyasla çok sağlam ve çok kullanışlıdır. Bir Türk uzun alıştırmalar neticesinde sağlam bir okla yayın kirişini kulağının arkasına kadar gelebilir. Bu kullandıkları yaya alışmamış biri ne kadar kuvvetli olursa olsun onu yayla kiriş arasındaki işareti noktaya kadar gelemez. Bu talimlerin yapıldığı mektepte bir kalkan üzerindeki beyaz dairenin etrafını oklarla çevirdiklerini görürsünüz. Bu beyaz daire ise bir talerden, para birimidir bu, küçüktür. 5-6 ok beyaz noktanın içine girmediği gibi birbiriyle çarpışmadan beyaz noktanın kenarlarına dizilirler. Çoğunlukla kalkana 30 kadem uzaklıkta bir yerde durup nişan alırlar. Evet, Buzpek Türklerin okçuluk merakından bahsediyor. Okçuların sağ ellerinin yumruğu üzerinde bir kemik halka vardır. Yayı geldikleri zaman kiriş buna dayanır. Ok ise uzatılmış bir halde sol yumrukla tutulur. Bu usul bizimkilerden oldukça farklıdır. Kalkan toprak zemin üzerinde tahtalarla tutturulur. Atış talimi yapılan kalkan. Paşalar, büyük arazi sahibi zenginler evlerinde kölelerine ok atma talimleri yaptırırlar. İçlerinde en ustaları diğerlerine hocalık eder. Kendi bayram tatillerinde Beyoğlu tarafında geniş bir sahada toplanırlar, ok meydan deniyor buraya. Uzun bir hat teşkil edecek şekilde bizim memleketin terzileri gibi bağdaş kurup otururlar. Türkiye'de bu oturuş tarzına alışılmıştır. Önce dua ederler. Bu adettir. Daha sonra oku kimin en uzağa atabileceği hususunda yarışma başlar. Hazır bulunan büyük seyirci kalabalığına rağmen yarışma büyük bir ciddiyet ve sessizlik içinde yapılır. Ancak çok talimli okçuların gelebileceği gayet kısa ve pek sağlam yaylar ve özel okları kullanırlar. Yarışmada birinci gelenlere yüz havlusuna benzer işlemeli bir mendili armağan olarak verirler. Fakat birinci olmak şerefi her şeyin üstündedir. Okları işitilmedik bir mesafeye kadar uzamıştır. Her sene en uzak mesafeye düşmüş olan okun yerine bir taş konularak işaret edilir. Eski zamanlardan kalmış birçok taşlar bugün görülüyor. Bunlar bugünkü taşların da ötesindeler. Bu taşların ecdatları tarafından atılmış okların vardıkları menzilleri gösterdiklerini söyler Türkler. Ve onların kuvvet ve maharetlerine erişemeyeceklerini söylerler. İstanbul'un birçok yerlerinde atış meydanları var. Bu meydanlarda çocuklar ve delikanlılardan başka orta yaşlı Türkler de bulunurlar ve toplanırlar. Bir adam okların atıldığı hedef olan kalkanı beklemek ve hedefi her gün sulamak üzere görevlendirilmiştir. Hedef sulanmazsa kurur ve oklar saplanmaz. Bu muhafız er ok atandan bir miktar para alır. Bununla geçinir. Atış için kullanılan ucu körleşmiş okları düştükleri yerde topraktan çıkarırlar. Hedef olarak kullanılan kalkanın cephesi küçük bir kapı gibi görünür. Belki de kapı karşı atmak atasözü buradan çıkmıştır. Rumlar hedefi vuramayanlar için bu sözü kullanırlar. Kapı karşı attı derler. Bu kalkanı Türklerin İstanbul'u fethettikleri zaman Rumlarda görüp aldıklarını zannediyorum. Çünkü dünyada hiçbir millet diğerlerinde gördüğü faydalı bir yeniliğe karşı Türkler kadar alaka duymamıştır. Türkler bizden gördükleri büyük küçük toplar ve sair keşifleri, yenilikleri hemen benimsemişler ve geliştirmişlerdir. Buna rağmen kitap basmak ve umumi saatler yapmak gibi şeyleri hiçbir zaman yapmadılar. Zira onlar mukaddes kitapların matbaada basılması halinde orijinalliğini kaybedeceğine, umumi saatler yapacak olurlarsa da müezzinlerin ve eski muvakkitlerin otoritesinin azalacağını düşünürler. Kendi fikirlerine aykırı olsa dahi diğer milletlerin örf ve adetlerine karşı büyük bir hürmet gösterirler diyor Buzbek. Evet, Buzbek hatıralarının bu bölümünde Türklerin askeri manevralarına dair bir noktayı yazmadan geçmek istemem diyor. Bu Perslerden kalma bir adet. Düşmanı peşine düşürüp at sırtında kaçarken dönüp ona hücum etmekten ibaret. Türkler bu manevrayı şöyle yapıyorlar. Uzun bir sırığın tepesine yanan bir top koyuyorlar, sırığı yere dikiyorlar. Atlarını sırığa doğru son sürat sürüyorlar. Tam sırığı geçtikleri sırada aniden geriye dönüp topa ok atıyorlar. Bu esnada at koşmaya devam ediyor. Bu manevraları pek sık ve uzun müddet yaptıkları için at sırtında kaçarken geriye dönüp düşmanı okla vurma melekesini kazanıyorlar. Evet, Buzbek burada uzun uzadıya Şehzade Bayezid hadisesinden, Sultan Kanuni Sultan Süleyman'ın çocuklarından bahsediyor. Ve birçok etraflı tarihi malumat veriyor. Bu arada Osmanlı ordusunun geçit resmini seyretmek imkanını buluyor. Ve diyor ki bu muhteşem ordunun geçişini seyretmek benim için büyük bir zevk oldu diyor. Gureba ve ulufeciler atlar üzerinde ikişerli, silahtarlarla sipahiler ise tek sıra halinde piyade gidiyorlardı. Padişahın hassa kuvvetlerindeki süvarilerdi bunlar. Her kısmın ayrı karargahı vardı. Bu süvarilerin miktarı 6000 civarındaydı. Sultanın, paşaların ve diğer yüksek zevatın esirlerden teşkil edilmiş kalabalık maniyetleri vardı. Türk atlarının pek zarif bir görünüşleri vardır. Eğer takımları kıymetli taşlarla, gümüş sırmayla işlemeli, iyi cins atlara bitmiş süvarilerin ipek taklidi elbiseleri, altın gümüş sırmalar içinde pırıl pırıl parlar. Bu elbiseler atlastan da yapılır. Elbiselerin renkleri çok çeşitlidir. Kırmızı, yeşil, mor. İki taraflarındaki nefis birer kılıfın birinde yay, diğerinde açık renk boyanmış oklar vardır. Kendilerini ok ve diğer vuruşlara karşı koruyacak olan kalkanlar sol kollarına bağlanmıştır. Bütün bunlar Irak işçileri tarafından özene bezene yapılmıştır. Kalkanları sadece ok veya sopa yahut kılıç darbelerine karşı vücudu korumaya yarar. Süvarilerin sağ ellerinde yeşil renkli hafif bir mızrak vardır. Bellerinde değerli taşlarla süslenmiş bir kılıç, eğer de çelik bir sopa asılıdır. Bu kadar silahı ne yapacaklar diye bir soru aklınıza gelebilir. Bütün bu silahların hepsini kullanırlar. Bir adamın nasıl olup da hem yayı hem de mızrağı kullanabildiğini belki merak edeceksiniz. Acaba mızrağını attığı yahut da mızrak kırıldığı zaman mı yayı kullanacak diyeceksiniz. İzah edeyim. Yay kullanmak icap ettiği zaman süvari daha hafif ve kullanılması kolay olan mızrağı ucu arkada kalacak şekilde atın eğriyle kendi kalçasının arasına sıkıştırır. Dizleriyle sıkıştırarak düşmesini önler. Mızrağı kullanması gerektiğinde yayı sol kolundaki kılıfa geçirir. devamlı talimlerle bu işleri yapmakta çabukluk ve ustalık kazanırlar. Başlarına ince pamuklu kumaştan, çoğu defa siyah tüllerle süslü bembeyaz sarıklar sararlar. Sarığın tam ortasında kırmızı renkli bir ipekli kumaşın sivri ucu sallanır. Süvarilerin arkasından hepsi aynı renkte ve biçimde elbiseler giymiş yeniçeriler geçmeye başladı. Bunlar umumiyetle silah olarak sadece tüfek taşırlar. Hepsini aynı efendinin uşaklarına benzetebilirdiniz. Bunların göze çarpacak bir kıyafetleri yoktur. Alınlarına taktıkları sorguç yegane süslerini teşkil eder. Ellerinde de bir tuğ taşırlar. Sorguçlarından dolayı hareket halinde bir orman manzarası arz ederler. Arkadan yüzbaşıları, albayları ve en sonunda ata binmiş olduğu halde başkumandanları görülür. Bunların hepsinde rütbelerini belirten işaretler vardır. Daha geride yüksek rütbeli erkan ve paşalar gelir. Sonra hususi üniformaları, silah ve teçhizatlarıyla sultanın muhafız piyade kuvvetleri gelir. Bu kuvvet gayet iyi ok kullanan askerlerden meydana gelmiştir. Bunların arkasından sultanın seyisleri idaresinde çok güzel ve gayet süslü atları göründü. Sultan şahane bir atın üzerinde, kaşları çatılmış yüzünde sert ve üzüntülü bir ifade olduğu halde geçti. Arkasında ellerinde birisi bir su kabı, diğeri bir kaput, üçüncüsü bir çekmece taşıyan üç iç oğlanı, yani saray görevlilerinin iç oğlanı denirdi, geçiyordu. Daha arkada harem ağalarıyla oda hizmetçileri yer almıştı. En geride ise 200 kadar süvariden ibaret bir birlik alayın artçılığını yapıyordu. Evet, bu manzarayı gören Busbek gerçekten çok etkilenmiş ve böylece bu hadiseyi böyle ballandıra ballandıra anlatıyor. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftalık da Hatıralar programı bu kadar. Haftaya sizi tekrar bu programa bekliyoruz ve o zamana kadar hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın. Hatıralar.